Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamdü, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'in 27 Hordat 1401, Hicri Kameri 17 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 17 Haziran 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, umut ışığı ve yemek kültürü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran karşıtı siyasi tartışmaların hiçbir etkisinin olmadığını söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'la nükleer anlaşmaya ikili bir dönüş ihtimalinin olduğunu bildirdi. İran'da iki Fransız casusu tutuklandı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela ve İran yasa dışı yaptırımların kurbanı oldu dedi. Hacı, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların siyasi ön koşul ve ayrım gözetilmeksizin kaldırılması gerektiğini söyledi. Türkiye ve Sırbistan arasında vizeler kaldırıldı. Şimdi haberler.
Ermenistan Parlamentosu Başkanı, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Tebriz'de bir konsolosluk kurmaya hazır olduklarını duyurdu. İRNA'ya göre İslami Şura Meclisi Başkanı'nın davetlisi olarak Tahran'da bulunan Ermenistan Meclisi Başkanı Alan Simonyan, Perşembe akşamı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile bir araya geldi. Bu görüşmede Emir Abdullahian, Ermenistan'ı İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli bir dostu ve komşusu olarak nitelendirdi ve iki ülke arasındaki üst düzey siyasi ilişkileri atıfta bulunarak ekonomik işbirliğini geliştirmenin ve iki ülkenin farklı kapasitelerini kullanma gereğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Ermenistan'la ticareti teşvik etmeye hazır olduğunu, yıllık ticareti 1 milyar dolar çıkarmak istediklerini söyledi. Emir Abdullahian ayrıca iki ülke arasındaki iki önemli işbirliğini ise enerji ve ulaşım olarak nitelendirdi ve Ermenistan'ı Güney-Kuzey Koridoru olarak bilinen Fars Körfezi Karadeniz Koridoru'nun uluslararası koridorun ayrılmaz bir parçası ve İran şirketlerinin özellikle Ermenistan'da başta ulaşım olmak üzere altyapı projelerini tamamlamaya hazır olduğunu söyledi. Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan da iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve uluslararası formlarda gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ermenistan Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti için özel bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ermeni yetkili ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonik vilayetinde başkonsolosluk açmasını iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve Ermenistan'ın Tebriz'de bir başkonsolosluk kurmaya hazır olduğunu duyurdu.
İran Radyo Televizyon Genel Müdürü ve Türkmenistan Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanları ortak programlar, filmler ve dizilerin yapımında ikili işbirliğinin genişletilmesi gerektiğinin altını çizdiler. İran Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Peyman Cebeli, dün Türkmenistan mevkidaşı Arselan Aşirov'la görüşmesinde Türkmenistan'ın İran'ın en yakın komşularından biri olduğunu, tarihi, kültürel ve gelenek olarak çok yönlü ortaklıklara sahip olduklarını, bu münasebette iki ülke medya işbirliğinin daha da genişletilmesinin gereğini belirterek şöyle dedi. Çok çeşitli ortak noktalar iki ülke arasındaki medya işbirliğinin daha da genişletilmesini ve ikili çerçeveye ek olarak iki ülkenin Asya Yayın Birliği Örgütü'nde de işbirliği yapmasını ve birbirini desteklemesini gerektiriyor. Cebelli ayrıca şöyle dedi. İran, İslam Cumhuriyeti yayıncılığı kapsamındaki onlarca radyo ve televizyon kanalı arasında en önemli ve en eski medya kuruluşlarından biri olan Türkmen Radyosu, İran ve Türkmenistan'ın ortak İslam kültürünü, geleneklerini ve inançlarını güçlendirmeye yönelik prodüksiyonlara sahiptir. Türkmenistan Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü de Türkmenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov'un ilk resmi dış ziyaretini İran'a yapmasının Türkmenistan'ın İran'la işbirliği ve ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini belirterek yakın gelecekte Türkmenistan Televizyonu'nda İran kültürü ve sanatı üzerine özel bir programın yayınlanacağını söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, geçmişte İran'a karşı siyasi tartışmalar ve baskılar sonuçlanmadı ve şimdi de hiçbir etkisi yok dedi. Muhammed İslami dün Lufthansa'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada son 20 yılda İran ve Batılı ülkeler arasında İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri hakkında birçok görüşme yapıldı ve birçok ziyaret gerçekleşti. Sonunda anlaşmaya varıldı dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca şöyle dedi. Muhtemel nükleer askeri kalıplarla ilgili İran'a yönelik ithamların kabul edilemez olduğunu belirterek İran'a yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılmasına karar verildi ve Tahran nükleer faaliyetlerini sınırlandırdı ve daha önceki suçlamaların tamamen ortadan kalması ve yaptırımların kaldırılması nedeniyle Tahran'ın izmini kabul etti dedi. İslami diğer taraflar taahhütlerine uymadılar ve yükümlülüklerini yerine getirmediler dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, medya ve siyasetin İran'a yönelik baskı ve tartışmaların geçmiş hiçbir etkisinin olmadığını ve şimdi de olmayacağını söyledi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'la nükleer anlaşmaya ikili bir dönüş ihtimalinin olduğunu söyledi. Amerikalı yetkili, dün gece düzenlediği basın toplantısında Washington'un tutumunu tekrarladı ve topu İran'a atmaya çalışarak, İran anlaşma dışındaki konuları bir kenara bırakırsa nükleer anlaşmaya ikili bir dönüş olasılığı var dedi. Amerikalı yetkili, önceki Amerikan yönetimi düzgün işleseydi nükleer anlaşımı terk etmemiş olurdu. Şimdi bu durumda olmazlık iddiasında bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şöyle dedi. Geriye dönemeyiz ama nükleer anlaşmaya dönmek mümkün. Amerikan Başkanı Joe Biden iktidara geldikten bu yana nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduklarını defalarca ilan etti. Ancak şu ana kadar İran'ın taleplerini karşılamak için herhangi pratik bir adım atmadı.
Amerikan yönetimi Tahran'a karşı diplomasi sloganları atmasına rağmen İran'ın petrokimya endüstrisine yeni bir yaptırım kararı aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'ın petrokimya sektörünü hedefleyerek bu ürünlerin ihracatına yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran merkezli şirketler ile bağlantılı kişilere yaptırım uyguladı. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'ın petrokimya sektörünü hedefleyerek bu ürünlerin ihracatına yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran merkezli şirketler ile bağlantılı kişilere yaptırım uyguladı. Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisi İran'ın petrokimya sektörünü hedef alarak bu ürünlerin ihracatına yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran merkezi şirketleri yaptırım uyguladığını duyurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hong Kong merkezli 2 şirkete, İran merkezli 3 şirkete ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 4 şirkete yaptırım uygulandığı belirtildi. Ayrıca bakanlık Çin vatandaşı Jinfeng Gao ve Hindistan uyruklu Muhammed Shahid Ruknuddin Buhari adlı kişilere de yaptırım uyguladığını aktardı. Hazine Bakanlığı bu şirketleri İran'ın petrokimya ürünlerinin yurt dışında satışına aracılık eden kuruluşlar olarak tanımlayarak bu ağ İran petrokimya ürünlerinin Çin'deki ve Doğu Asya'nın geri kalanındaki müşterilere satışını destekleyerek uluslararası işlemlerin gerçekleştirmesine ve yaptırımlardan kaçmasına yardımcı oluyor dedi.
İran İstihbarat Bakanlığı 2 Fransız casusunun tutuklandığını duyurdu. Muhabirimizin verdiği habere göre tutuklanan 2 Fransız casusun çalışma ortamında fitne ve kargaşa çıkarmakla görevli oldukları ve İran'dan kaçarken tutuklandıkları bildirildi. İşçi ve öğretmen mitinglerini birleştirerek kaosa ve isyana dönüştürmek tutuklanan kişilerin başlıca görevlerindendi. Güvenlik güçleri muhalif grupların önderliğinde İran'dan kaçmaya çalışan casusu tutukladılar. İran'da başta esnaf ve işçiler olmak üzere bazı kesimlerin taleplerini suistimal etmek ve normal taleplerinin yönünü kaosa, sosyal düzensizliğe ve toplumu istikrarsızlaştırmaya çevirmek amacıyla İran'a giren 2 Fransız casusu İran güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek yaklaşık bir ay önce tutuklandı.
Arjantinli yetkililer yere indirilen Venezuela uçağındaki yolcuların hiçbirinin İran'ın Kudüs gücü üyeleriyle örgütsel olarak bağlantılı olmadığını bildirdi. Arjantin'de daha önce İran'a ait olduğu iddia edilen bir Venezuela Boeing 747 kargo uçağına el konulmasından bir hafta sonra Arjantinli yetkililer İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücünden hiçbirinin Venezuela uçağındaki 19 mürettebat arasında olmadığını bildirdiler. El Arabiya Ceddi'de göre Arjantin Güvenlik Bakanı Aníbal Fernández, devrim muhafızları Kudüs gücü üyesi adında yalnızca bir kişinin isim benzerliği olduğunu ve başka bir şey olmadığını belirtti. Geçen hafta Arjantin'de bir havaalanında Mahan Hava Yolları'na ait uçağa bilinmeyen nedenlerle el konuldu. Aynı şekilde mürettebatın pasaportlarına da el konulduğu duyuruldu. Mahan Hava Yolları sözcüsü ise uçağın artık şirkete ait olmadığını ve bir yıl önce Venezuela'ya satıldığını söyledi. Bu dönemde İran dışındaki Farsça yayın yapan medya uçakta bulunanların Kudüs gücü mensubu olduğunu ve uçakta silah taşındığını iddia etti. Ancak Arjantin Havalimanı polisinin resmi görüşüne göre birkaç güvenlik kurumu tarafından uçağın incelenmesi, içindeki kargonun sadece bir otomobil şirketine ait otomobil parçaları olduğunu gösteriyor.
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Venezuela ve İran'ın tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kurbanı olduğunu söyleyerek Filistin halkıyla daha fazla dayanışma çağrısında bulundu. Maduro, barış ve diyalog diplomasisini öneriyoruz biz ve İran tek taraflı eylem ve yasa dışı yaptırımların kurbanıyız dedi. Maduro, Mart ayında bir Amerikan heyetini karşıladım. Onlarla diplomatik bir atmosferde konuştum. O zamandan beri temaslar devam ediyor. Batı ekonomik bir savaş başlatarak ve Rusya'ya yaptırımlar uygulamak suretiyle büyük bir hata yaptı. Tüm bu eylemler istikrarsızlığa sebep oldu dedi. Venezuela Cumhurbaşkanı ayrıca şöyle dedi. Dünya liderlerini diyaloğa girmeye ve Ukrayna sorununu diplomasi ve barışçı yollarla çözmeye çağırmalıyız. Dünya ülkelerini Filistin halkıyla daha fazla dayanışma göstermeye çağırıyoruz. Filistin kendi topraklarında bağımsız bir devlet kurma hakkına sahiptir. Her iki tarafında Filistin meselesine baskı yapmasını kabul etmiyoruz. Er ya da geç bu idealin zaferini göreceğiz.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi, Amerika'nın güç hegemonyası stratejisinin yenilgi uğradığını belirterek dünyanın birkaç kutuplu olmaya doğru ilerlediğini söyledi. Tümgeneral Yahya Rahim Safavi dün yaptığı konuşmada Amerika'nın hegemonya stratejisi yenilgiye uğradı ve dünya birkaç kutuplu olmaya doğru ilerliyor dedi. Tümgeneral Safavi açıklamasını şöyle sürdürdü. Hegemonya hiçbir gücün onların karşısında duramaması anlamına geliyor. Onlar dünyanın içinde Amerikan kültürünün hakim olması gereken küresel bir köy olduğunu söylüyordu. Ancak Amerika'nın güç hegemonya stratejisi yenilgiye uğramış durumda. Dünya birkaç kutuplu olmaya doğru ilerliyor. Bunun örneğini Rusya ve Ukrayna savaşında görebiliriz.
İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ticari ve iktisadi ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı. İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Peymanpak, İran'ın İran-Rusya Ticaret Odası ile işbirliği içinde meyve ve sebze alanında uzun vadeli sözleşmeler imzalamaya hazır olup olmadığını görüşmek üzere dün Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Kubikov ile bir araya geldi ve iki ülke arasında iktisadi ilişkilerin artmasına vurgu yaptı. İki ülke yetkilileri 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun oturum kulisinde yaptıkları görüşmede otomotiv, denizcilik, gemi yapımı, Kuzey-Güney Koridoru'nun etkinleştirmesi, bankacılık işbirliği ve döviz bozdurma gibi konularda İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin genişletilmesine odaklandılar. Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran Ticaret Geliştirme Örgütü Başkanı'nın İran ve Rus şirketleri arasında ortak fuarlar düzenlenme önerisini de memnuniyetle karşıladı.
Amerika'nın yaptırımlarla ilgili ayrımcı davranışını eleştiren İran'ın Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşler Başdanışmanı, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulundu. Uluslararası Astana süreci oturumunun ikinci gününde İran ve Türkiye heyetlerinin görüşmesinde İran heyeti başkanı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal güvenlik meselesinin sarsılmaz olduğunu vurguladı. Dün Uluslararası Astana süreci oturumlarının 18. turun ikinci gününde Birleşmiş Milletler heyeti, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Yüksek Danışmanı Ali Asker Haci ve diğer İran heyeti üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye krizinin siyasi çözüm yolu, Anayasa Komitesi ve insan yardımları boyutu ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Yüksek Danışmanı Ali Asker Haci son uluslararası gelişmelere değinerek Birleşmiş Milletler ve özel kurumlar başta olmak üzere tüm uluslararası kurumların Suriye krizinin insan yardımları meselesine daha fazla dikkat etmesini ve Suriye halkına insan yardımlarının hiçbir siyasi koşul ve ayrımcılık söz konusu olmaksızın artmasını istedi.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin askeri saldırısında 4 PKK üyesi daha öldürüldü. Türkiye ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle 2 yıldan fazla bir süredir Kuzey Irak ve Suriye'ye operasyonlar düzenliyor. Türk ordusunun Kuzey Irak ve Suriye'de yasa dışı saldırıları devam ederken Bağdat ve Şam saldırıları defalarca kınadılar. Türkiye Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat alanlarında 4 PKK YPG'liyi öldürdüğünü bildirdi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına kararlılıkla ve kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda bir askerin öldüğünü duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde piyade uzman çavuş Kadir Kemik'in öldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada üst bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Kemik'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Belgrad'ı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Salaković ile düzenlediği ortak basın toplantısında bundan sonra iki ülke vatandaşları pasaportsuz seyahat edebilecek ve sadece kimlik kartıyla karşılıklı seyahat edebilecekler dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki dış ticareti 5 milyar dolara çıkarma hedefine atıfta bulunarak iki ülkenin karşılıklı ticaretinin belirlediği 5 milyarlık dolarlık hedefe doğru ilerliyoruz. Bu yıl bu rakamın yarısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü mevcut rakamlar bunu gösteriyor dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç Alman Sözcüğü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner tarafından yapılan açıklamaya ilişkin Alman sözcüğünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, ana karamız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez ifadesini kullandı.
Amerikan Başkanı Biden'ın Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğinin açıklanmasından bir gün sonra Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye öldürülen Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin adı verildi. İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesi dün konuyla ilgili bu haberi verirken Khashoggi Caddesi tabelası Washington'daki Suudi Büyükelçiliği önünde açıldı. 15 Haziran Çarşamba günü yarın saatli 13.14'te suikaste uğradığı İstanbul'daki Suudi konsolosluğuna gelişiyle aynı zamana denk geldi. Caddenin yeni tabelasının asılması için düzenlenen törene katılan Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli Tevekkül Karman, Biden'ın ziyaretinin bütün dünyada insan haklarını destekleyeceği sözünden caydığı anlamına geldiğini söyledi.
Filistin Savaş Esirleri Kulübü Perşembe gecesi askeri mahkemenin Filistinli bir kadını 18 ay hapis cezasına çarptırdığını ve kendisine 7000 şekel para cezası verdiğini duyurdu.
Irak medyası Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin liderlerinin Başbakan Mustafa el-Kazimi ile bir toplantı düzenlendiğini bildirdi. Irak medyası toplantıya katılanlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.
Ve son haberimiz, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savaşmaya giden iki eski Amerikan askerinin bir haftadır kaybolduğu ve Rus ordusu tarafından esir alınmış olabileceği belirtildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gerginlikten kaçınma vurgusu başlığını taşıyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile daha önce ve şimdi hiçbir gerginlik yaşamadığını belirtti. Muhammed İslami, ajans ile ilişkilerin güvenlik tedbirlerine ve NPT'ye dayalı olarak tanımlandığına değinerek, İran'ın her zaman ajans kurallarına uygun hareket ederek ajans ile iç içe ilişkileri olduğunu söyledi. Son olaylar ve özellikle Ajans Yönetim Kurulu'nun son kararı ardından İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın açık ve net tutumu anlam kazanıyor. İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için Viyana müzakereleri Washington'da gerekli siyasi iradenin olmaması sebebiyle belirsiz olduğu bir dönemde Amerika ve Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan Avrupa Troikası Siyonist rejimin baskıları ve boş iddialarına dayanarak ayrıca Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'nin eşliğiyle İran'a karşı yönetim kuruluna bir kararname onayladılar. Tabii ki söz konusu karar 4+1'in 2 üyesi olan Rusya ve Çin'in muhalefetiyle karşılaştı. Bu da ajansa ve de her iki ülkenin Güvenlik Konseyi daimi üyesi olması sebebiyle İran'a ciddi desteğin varlığını gösteriyor. İran'ın ajans ile hüsnü niyeti ve barışçı nükleer çalışmalar alanında şeffaflık için ciddi iradeye dayalı işbirliğini dikkate almadığı göz önüne alınca İran Atom Enerjisi Ajansı, İran'da ajansın online ölçüm denetim ötesi kameraların faaliyetini durdurdu. Bu eylem aslında İran'ın Batı'nın şirrettikleri ve de Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'nin siyasi ve tarafgir tutumuna kesin bir tepki sayılır.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın Grossi'nin Siyonist rejim üst düzey yetkilileriyle kuşkulu görüşmesi ve tarafgir tutumunun devam etmesi hakkındaki uyarısı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün yönetim kurulu toplantısı ve İran'a karşı kararın onaylanmasından önce işgal edilen Filistin topraklarında Siyonist Başbakan Naftali Bennett ile görüşmesi nedeniyle daha da önem kazanıyor. Hiç şüphesiz bu görüşme ajansta İran karşıtı eylemde tutumları Siyonist rejim ile koordine ederek onların çizgisini sürdürmek içindi. Aslında Grossi'nin tutumları ve bazı açıklamaları ki esasen mesleki yetkinliği dışındadır, onun Siyonist rejimi ile ilişkide uzun maziye sahip olduğunu gösteriyor. İşte tam da bu konu İran'ın ona uyarıda bulunmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, profesyonellik dışı ve siyaset kokan medyadan uzak durması tavsiyesinde bulundu. Rafael Grossi bazı batı medyasına verdiği demeçlerde Bercam görüşmeleri konusunda mesleki yetkinliği dışında olan siyasi tutumlar sergiledi. Grossi, İran tarafından denetim ötesi kameraların kapatılmasını işaretle gelecek 3-4 hafta içinde denetimlerin eski haline dönmemesinin Bercam'a tehlikeli darbe mesafesinde olacağını söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada teknik konular gündemde ise profesyonel bir şekilde ve ajans görevleri çerçevesinde gündeme alınması, kendi yolunda ve ajansın kanalları ve rutin mekanizmaları yolundan takip edilmesi gerektiğini, hiç şüphesiz böyle konuların gündeme gelme yerinin medya olmadığını söyledi. Kemalvendi, uluslararası bir yasal organın başkanı olan Ajans Genel Direktörü'nün kendisini siyasi beyanlardan ve pozisyonlardan uzak tutması ve kendi açıklamaları ile ajans üyelerinin arasında ilişkilerin zorlaşmasına sebep olmaması beklenir, dedi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'ın Bakü ve Ankara'ya koridor verilmesine muhalefeti başlığını taşıyor. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'ye koridor devredilmesine bir kez daha karşı çıktı. Koridorun oluşturulmasını Erivan hükümetinin kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu ülkenin güneyinde iletişim koridorunun kurulmasına dair talebini Erivan hükümetinin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Paşinyan muhabirlere yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye tarafından koridorun oluşturulmasının Ermenistan için imkansız olduğu halde Bakü ve Ankara yetkililerinin bu taleplerini sürekli tekrarladıklarını söyledi. Ermenistan Başbakanı şöyle dedi: Azeri taraf Ermenistan'ın güneyinde Siyunik eyaletini Nahçıvan'a bağlayan bir koridorun kurulmasını defalarca istediler. Halbuki Erivan defalarca koridorun oluşması için yapılan müzakerelerde Bakü'nün müdahalesine karşı çıkarak sadece bölgede taşımacılıktaki tıkanıklığı gidermeyi kabul ettiğini bildirdi. Paşinyan aynı zamanda Rusya'nın arabuluculuğu ile Moskova Üçlü Anlaşması olarak bilinen ve Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında varılan anlaşma maddelerine dayanarak Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin peyderpey ısrarları ile koridor kelimesi Ermenistan'ın kırmızı çizgisine dönüşmüştür, dedi. Erivan'ın Bakü ve Ankara yetkililerine olumsuz ve mükerrer tepkileri aslında Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye liderlerinin tekrarlanan taleplerine karşı olduğu anlamına geliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı birkaç kez Ermenistan Başbakanı'ndan Güney Ermenistan'ın Siyunik eyaletinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 60 kilometre uzunluğunda 5 kilometre genişliğinde bir koridor bırakmasını istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı da zaman zaman aynı konuyu gündeme getirerek Ermenistan'ı kaybeden bir konuma düşürmeye çalışıyor. Türk yetkililer hatta Ermenistan'la ilişkilerin yeniden başlatılması için yapılan görüşmelere de bu taleplerini tekrarlıyorlar. Fakat Ermeni yetkililerin olumsuz cevabı ile karşılaşıyorlar. Ermenistan'ın güçlü muhalefetine rağmen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel medya, Türk medyası hatta Batı medyası ile yaptığı görüşmelerde defalarca Ermenistan'la koridorun ülkeden alınması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Aslında Bakü ve Ankara'nın bu tür iddialarda bulunmaları için tekrarlanan taleplere cevap olarak Erivan hükümet yetkilileri iddiaları sürekli yalanlıyorlar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın güneyinde bir eyaletten ülke yetkililerinden koridor alma konusu hakkında ilk kez gerçek dışı bir açıklamada bulunmuyor. Bu yanlış iddia daha önce de defalarca gündeme gelmiştir.
Uzmanlar Türkiye yetkililerinin Ermenistan'dan isteklerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı ileterek ondan da bu konuyu gündeme getirmesini istediklerini belirtiyorlar. Hiç şüphesiz Aliyev'in yanlış iddialara Bakü siyasetlerini uluslararası toplumda tahrip etmekle kalmıyor. Aynı zamanda açıklamada bulunan bizzat Aliyev'in de itibarını sorguluyor. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Partisi Başkanı ve kıdemli Osman Ali Karimli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı demagoji yapmakla suçlayarak Kasım 2020 anlaşmasına göre Güney Ermenistan'dan Laçin Koridoru gibi bir koridorun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bırakılmayacağı, sadece iletişim kanallarının açılacağı belliydi dedi. Bakü muhalifi bu politikacı Ermenistan'dan koridor alınmasının İlham Aliyev'in isteği olmadığı gerçeğini işaretle muhtemelen bölgeyle ilgilenen üçüncü bir ülke yetkililerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bu koridorun takipçisi olmasını istediğini belirterek dolaylı olarak bu koridorun alınmasının siyasi ve dayatılan bir hedefle olduğunu belirtti. Aslında Ali Kerimli Türkiye taleplerinin Aliyev'in dilinden açıklandığını belirtmek istiyor. Özellikle de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bakü medyasına verdiği demeçlerde birkaç kez Zengezur Koridoru tabirinin kendisi tarafından tanıtıldığını vurgulamaya çalışması bölgenin bağımsız siyasi çevrelerde ters nala vurma şeklinde yorumlanıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Hordat 1401, Hicri Kameri 17 Zilkade 1443 ve Miladi 17 Haziran 2022 Cuma. ...1264 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Zilkade 179'da Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 7.si İmam Musa Kazım Aleyhisselam, Abbasilerin Gaddar Halifesi Harunur Reşid'in emriyle Medine'den Irak'a sürgün edildi. O Hazretin Hicri Kameri 7 Zilhicce 179'da bu kente girdi ve hapse atıldığı rivayet ediliyor. İmam Basra'nın hükümdarı İsa bin Cafer'in hapishanesinde kaldı, ancak o Harun'a bu süre içerisinde aleyhinde herhangi bir belgenin bulunmamasından dolayı imamın bir başkasına bırakılmasına dair bir mektup yazdı. Harun imamı Bağdat kentine gönderdi ve kendi veziri olan Fazıl bin Rebi'den o hazreti şehit etmesini istedi, ancak o bu talebi kabul etmedi. Nihayet Sendi bin Şahak Abbasi Sarayı'nın veziri Yahya bin Halid Bermekki'nin emriyle ve Harun'un talebiyle İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı şehit ettiler. ...88 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Zilkade 1355'te Kum İslami İlimler Merkezi'nin kurucusu ve dönemin büyük alimlerinden Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayır Yezdi Kum kentinde vefat etti. Aslen İran'ın merkez şehirlerinden olan Yez şehri halkından olan Ayetullah Hayri daha sonra Irak'a giderek orada dönemin büyük ulemasından dersler aldı ve kendi ilmi birikimini güçlendirdi. Ayetullah Hayri iştihad mertebesini elde ettikten sonra İran'a döndü ve İran'da güçlü bir ilim merkezine aşırı derecede ihtiyaç olduğunu fark etti. Bunun için Hicri Kameri 1340 yılında Mukaddes Kum kentinde yeni bir ilim merkezinin temelini attı ve bu ilim merkezi kısa sürede büyük bir üne kavuşarak sayısız İslam alimi ve din talebesini bir araya toplamaya başladı. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'e 27 Hordat 1358'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, İran'ın bağımsızlığı ve kendini yeter hale gelmesi ve köylerde fakirliğin ortadan kalkması amacı ile yapılandırma cihadı teşkilatının kurulması emrini verdi. İmamın bu emrine yayınlanması ardından halkın çeşitli kesimlerinden özellikle öğrenciler, gençler ve yetimli kimseler, İran'ın gelişmemiş bölgelerin yapılanması, onarılması ve fakirliğin ortadan kaldırılması yolunda bir araya geldiler. Yapılandırma cihadı, İslam inkılabının temelini oluşturuyor. Söz konusu teşkilat, Irak'ın İran'a dayattığı 8 yıllık savaş döneminde değerli hizmetler sundu ve İran topraklarının bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün koruması yolunda geniş katkıları oldu. Yapılandırma cihadı teşkilatı Hicri Şems'i 1362'de bakanlığa dönüştü ve 1379'da Ziraat Bakanlığı ile birleşti ve nihayet Ziraat Cihadı Bakanlığı adını aldı. Kırk yıl önce bugün Hicri Şems'e 27 Hordat 1361'de İran'da İslami Azad Üniversitesi kuruldu. İran'da İslami Azad Üniversitesi'nin korunma düşüncesi ilk olarak İran'daki üniversitelerin İslami toplumda ileri sürüldüğü ardından İran İslam Şura Meclisi'nin eski başkanı Ayetullah Rafsanjani'nin girişimiyle sonuca ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımıza sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türkiye Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Çağ.
Yüksek enflasyonda ezilen dar gelirliler ve emekliler olurken bazı şirketler karlarına kar kattı.
Cumhuriyet.
Motorine zam.
Ve Milli Gazete.
Uykusuzdan Erdoğan'a anket göndermesi. Oylar düşüyor, panik yapmayın.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Sirmen 15 Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'nun Alevi Kimliği başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Olacağı buydu. İyi Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, bir söyleşide Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin Sünni seçmenler arasında endişe yarattığını ileri sürmesiydi. ve bu konu gündeme gelecekti. Daha doğrusu zaten sürekli gündemde tutuluyordu. Hemen belirtmek gerekir, Halil İbrahim Oral durumun kendi açısından bir sorun oluşturmadığını söylüyor. Yani kendisi bir Alevi'nin Cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkmıyor. Yalnızca Sünni seçmenler arasındaki bir durumu saptıyor. Ama AKP yıllardır Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini ayrılıkçı amaçlarla hep kullandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na karşı olan AK Parti dışındaki çevrelerde Kemal Bey'in Aleviliğini bazı sünni çevrelerin Türkiye'de bir Alevi Cumhurbaşkanı'na razı olmadıklarından kesinlikle oy vermeyeceklerini ileri sürmüşlerdi sürekli. Kimileri biz bu fikirde değiliz ama sünniler içinde bu yüzden Kemal Bey'e ne olursa olsun oy vermezler vardır. Madem seçmen içinde böyleleri var, amaç da seçimi kazanmak olduğuna göre en doğrusu Alevi adaydan vazgeçelim demektedirler. Bu mantığın sansürü engellemek için otosansürü önermekten bir farkı olmadığı açıktır. Radikal sağın bir ülke için oluşturduğu tehlikelerin en büyüğü ise zamanla karşıtı partileri de aşırı sağın iktidarını önlemek gerekçesiyle kendi söylemlerine katılmaya sevk ederek düşüncelerini iktidara taşımasıdır. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı böyle mezhep ayrılığı kozunu oynayanların oyunlarına düşmemek için en iyi yol bunlara hiç kulak asmamaktır. Türkiye'de CHP'ye ve genel başkanına ne olursa olsun oy vermeyecek olanların var olduklarını biliyoruz. Bunların tavırlarını değiştirmek için hiçbir şey yapılamayacağı da yine gün gibi aşikardır. Doğru tepki son zamanlarda her çıkışıyla popülaritesini ve güvenilirliğini artırarak liderliğini pekiştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrı olmuştur. Bu durumda da Halil İbrahim Oral'ın sözleri kimi Alevi ve demokrasi düşmanlarının her zaman kulaklara fısıldadıkları, tenhalarda mırıldandıkları bir olayın alenen herkesin önünde konuşulması olmuş olması bakımından yararlı sonuç vermiştir. Halil İbrahim Oral'ın amacını aşan sözleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını nasıl etkiler? Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'nin demokratikleşmesinde rol oynamaya talip olduğunu artık herkes biliyor. CHP Genel Başkanı'nın siyasi hayatındaki çizgisi ve yerel seçimler dönemindeki tutumu da dahil olmak üzere son yıllardaki başarılı siyasetleriyle bu isteme uygun bir profil oluşturduğunu yadsımak mümkün değildir. Millet İttifakı ortak aday çıkaracağına göre adayın saptanacağı yerde altılı masa olacaktır. O altılı masada da Kemal Bey'in istemine karşı çıkacak gerekçe bulmak güçtür. Kemal Bey'e karşı ileri sürülebilecek tek sav bir başka adayın seçim şansının 12'den daha yüksek olmasıdır. Adaylık CHP bünyesinde belirleniyor olsaydı bu sava karşı koymak mümkün değildi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi de kamuoyu yoklamalarını titizlikle inceleyerek bu hususu göz önünde bulundurmayı zaten düşünüyordur. Kılıçdaroğlu'nun seçim şansı faktörü her halükarda gündeme gelecek olduğuna göre Oral'ın çıkışının adaylığın belirlenmesi konusunda bir şeyi değiştirmediği söylenebilir.
Tahran Radyosu.
Orhan Dede 15 Haziran tarihli Tarım Bakanı Kirişçi'ye karlı bir teklifim var başlıklı yazısını Yeni Mesaj gazetesinden paylaşıyor. Bekir Pakdemirli'nin affını istemesi sonucu 4 Mart'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi atandı. Çok değil, göreve geldikten bir hafta sonra 11 Mart'ta Adana'da yaptığı bir konuşmada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Afrika'nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alandaki üretimle birlikte bunu ülke olarak yapabilecek, başarabilecek durumdayız şeklinde konuşmuştu diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Bu görev değişikliğine rağmen Tarım Bakanlığı'nda her şeyin aynen devam edeceği o gün belli olmuştu. Ve geçen hafta Bakan Vahit Kirişçi, Venezuela'da buğday üretimi için anlaşma yapıldığını açıkladı. Daha önceki AK Partili tarım bakanları hangi yanlışları yaptılarsa Bakan Kiriçi de benzer yanlışları yapıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç rastlanmayan başka ülkelerde tarım arazisi kiralama olayı ilk olarak 2013 yılında AK Partili Tarım Bakanı Mehdi Eker döneminde başladı. Türkiye'nin Sudan'da 99 yılına 780.500 hektar tarım arazisi kiraladığı açıklandı. Bu arazilerde hem devlet hem özel sektör tarımsal üretim yapacak diye duyuruldu. 2015'te Türkiye ve Sudan ortaklığıyla bir şirket bile kuruldu. 2019'da Sudan'da darbe olunca süreç çöktü. Daha sonra Nijerle'de Sudan'la yapılana benzer bir anlaşmaya niyetlenildi. Ancak ses çıkmadı. Aynı Bakan Kiriççi, Nisan ayında Bursa'da Ziraat Odası Başkanları, Kooperatif Yöneticileri, Et ve Süt Üretici Birlikleri ve sektör temsilcileriyle bir araya geldiği bir toplantıdaki konuşmasında ise Türkiye'de 3 milyon hektar kayıtlı arazinin ekilmediğini söylemişti. Sayın Bakan Kiriççi'ye karlı bir teklif yapmaya ne dersiniz? Ülkemizi 10.500 kilometre uzaktaki Venezuela'da ya da 3.000 kilometre uzaktaki Sudan ve 3.500 kilometre uzaktaki Nijer'de tarım arazisi kiralayacaklarına ülkemizde ekilmeyen 3 milyon hektar tarım arazisini Tarım Bakanlığı olarak çiftçiden kiralasınlar. Hem de arazisini kiraladıkları çiftçide belli bir maaş ve SGK karşılığında o arazide Tarım Bakanlığı için üretim yapsın. Maduro'nun yaptığı teklif gibi üretilen ürünün %70'ini devlet alsın, %30'unu çiftçiye bıraksın. Hem ülkemizdeki atıl tarım arazilerimiz değerlendirilmiş olur, hem binlerce kilometre öteden getirilecek ürünler için nakliye külfetinden kurtulmuş olunur, hem de en önemlisi ülkemiz çiftçisi kazanır ve milli servet ülkede kalır, kıtlık ve açlık gibi sorunlarımız da olmaz. Yani bir taşla 5 hatta daha fazla kuş vurmuş oluruz. Bakalım Afrika'nın bakir alanlarını tarım yapabilecek güçteyiz diyen Tarım Bakanı Vahit Kiriççi'nin Türkiye'deki ekilmeyen 3 milyon hektar alanda tarım yapabilecek gücü var mı?
Arslan Tekin 15 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde Diyarbakır sendromu nedir biliyor musunuz başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Malatya'da bir esnaf Ahmet Davutoğlu'na sormuş. Siz %49,5 ile başbakan seçtik. Bu %49,5 oy sizin oyunuz mu, Tayyip Erdoğan'ın oyu mu? Ahmet Davutoğlu'nun cevabı milletin bize verdiği oy. Tabii bizim oyumuz. O %49,5 oyla seçilen başbakanı Erdoğan ve etrafındaki çete. Ben %49,5 ile bıraktım. Şu anda kaç? %25. Geriye kalan %25 nereye gitti? Kastedilen dönem 2015 diyen yazar yazısını şöyle devam ediyor.
7 Haziran 2014 seçim kararı 22 Ocak 2015 tarihinde ilan edilmişti. Recep Tayyip Erdoğan tarafsızlık sıfatı olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığının da imkanlarını kullanarak çeşitli vesilelerle meydanlara indi. Elinde Kur'an partisine oy toplamak için koşturdu. O kadar çok koşturdu ki sesi kısıldı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde pek meydanlara inmedi. Halk istikrar aradığı için bir partinin iktidar olmasını istemesinin yanında Erdoğan'ın meydanlarda pek görünmemesinin de oy artışında büyük payı vardı. Onun için Ahmet Davutoğlu, ben tek başıma iktidara geldim demesin. Onu haksızlık oldu mu oldu Erdoğan. Parti başkanlığında bırak, başbakanlığında dedi. Abdullah Gül aşırı ihtiyat yüzünden bir köşede kaldı. Davutoğlu kendisine git denilmesini kabullenemedi. Yeni bir parti kurdu. Altılı masada yer tuttu. memleket için mi yoksa intikam için mi siyaseti bilemiyorum. Ahmet Davutoğlu yine Diyarbakır'daydı. HDP sözcüsü Ahmet Davutoğlu başlıklı bir yazısının girişini vereceğim. Davutoğlu Diyarbakır'da Kürt meselesi Çalıştay düzenledi. Çalıştay sonunda 10 maddelik model metni açıklandı. Aynı konuda HDP veya PKK bir model metin hazırlasa ortaya benzeri bir metin çıkardı. Bazı siyasilerimiz Diyarbakır'ı zımnen başka bir ülkenin baş şehri ilan ettiler. Stockholm sendromunu biliyor musunuz? Tıpta yerini bulmuştur. Bu bir hastalık. Başka izahı olamaz buna. Diyarbakır sendromu demeyeceğiz de ne diyeceğiz?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'te kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemi kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya haklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde beraberiz.
Mehdiliğin sahte talipleri, İslam dünyasının farklı dönemlerinde ve bölgelerinde iddialarını ortaya atmışlardır. Ancak bir süre belli bir kitleyi aldatmış olsalar da çalışmalarının sonucu hep başarısızlık ve hüsranla sonuçlanmıştır. Bir önceki bölümde özellikle Kuzey Afrika'da kendilerine vaat edilen Mehdi diyen bu kişilerden bazılarından bahsetmiştik. Şimdi diğer bazı sahte iddiacıları tanıtacağız.
İbn-i Fatihli 8. ve 9. yüzyıllarda pek çok müridi olan ancak öğrencilerinden ikisinin Mehdilik iddiasında bulunan dindar Şii alimlerinden biriydi. Seyyid Muhammed Fallah Muşaşai onun talebesi ve evlatlığıydı. Bir süre sonra tasavvuf yolunu tuttu ve kendisini önce Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın aracısı ve ardından Hicri Kameri 840'da İmam Zaman olarak adlandırdı. Bunun ardından hocası onu hemen tekfir etti ve hatta kanının dökülmesine bile izin verdi. Ancak Seyyid Muhammed işine devam etti ve görünüşte olağan dışı bazı eylemlerle insanları kandırarak bir grup insanı etrafında toplamayı ve Irak'ta Güney Mezopotamya'nın bazı bölgelerini ve Güneybatı İran'da Huzestan'ı ele geçirmeyi başardı. 70 yıl boyunca bağımsız ve daha sonra merkezi hükümetin temsilcisi olarak süren Muşaşailer hanedanını kurdu.
Seyyid Muhammed Nurbaş kendisini aynı zamanda büyük sufilerden biri ve çeşitli alanlarda insanlık tarihinin en büyük alimlerinden biri olarak tanıtan İbn Fatihli'nin öğrencisiydi. Seyyid Muhammed ayrıca kendisinin ve diğer akrabalarının, evliyaların, peygamberin ve hatta Allah'ın kendisini Mehdi olarak adlandırdığı rüyaları ve vahiyleri olduğunu iddia etti. Güney Tacikistan'da Hicri Kameri 826'da sahte bir Mehdilik iddiasında bulunarak hükümet kurmaya çalıştıysa da tutuklanarak sürgüne gönderildi. Serbest bırakıldıktan sonra Seyyid Muhammed sapkın inançlarını yeniden yaygınlaştırmaya başladı. Ancak tekrar tutuklandı ve görünüşe göre Mehdilik iddiasından vazgeçti. Fakat bir süre sonra Hicri Kameri 869'da vefat zamanı gelinceye kadar kendini tekrar zamanın imamı olarak adlandırdı.
Seyyid Muhammed Nurbahş'ın Mehdilik iddiasından kısa bir süre sonra başka bir sufi olan Seyyid Muhammed Jonpuri, Kuzey Hindistan halkını aldattı ve kendisine Mehdi adını taktı. Hicri Kameri 901'de Mekke'de kendisine uyanan mümin, aksi halde kafir olduğunu söyleyerek yalan iddiasını tekrarladı. Aldatıcı propagandası bazılarının onu vaat edilen Mehdi olarak görmelerine sebep oldu. Ancak Jonpuri, insanları aldatmak ve hükümetin işlerini aksatmak için çeşitli şehirlerde kovuşturuldu ve sonunda Afganistan'ın kuzeyine kaçtı ve Hicri Kameri 910 civarında öldü.
Başta İngilizler olmak üzere Avrupalı sömürgecilerin İslam topraklarına gelişinden sonra bazı kimseler onların desteği veya onayıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduklarını iddia ettiler. Bu fırsatçılardan biri Hicri Kameri 1264'te yani miladi olarak 1848'de İran'da Mehdilik iddiasında bulunan, okuma yazma bilmeyen ve ünlü bir kişi olan Seyyid Ali Muhammed Bab idi. Daha sonra vesveselerinden dolayı ve tam bir kalleşlikle bir şekilde peygamber olduğunu iddia etti. Ancak Ali Muhammed Bab, ulema ile tartışmaya geldiğinde fazla bilgisi olmadığını ve temelde bir tövbe mektubu imzalaması gerektiğini anladı. Ancak kısa süre sonra bunu görmezden geldi ve kendisinin ve çevresindekilerin aldatıcı propagandalarıyla İran'da bir ayaklanmaya ve güvensizliğe neden oldu. Bunlardan en karlı çıkan taraf ise İngiliz sömürge hükümetiydi. Son olarak İran'ın dönemin bilge ve akıllı sadrazamı Emir Kebir, ulemanın fetvasına dayanarak Ali Muhammed Bab'ın idam emrini verdi. Tabii ki Bahaullah liderliğindeki takipçileri saf insanları yanıltmaya devam etti ve şimdi bile Batı hükümetlerinin ve İsrail rejiminin desteğiyle Bahailik adlı siyasi bir mezhep olarak faaliyet gösteriyor.
Tahran Radyosu.
İngiliz hükümetine özel bir bağlılığı olan bir başka sahte Mehdi iddiacısı da Mirza Gulam Ahmet'tir. Batı Hindistan'dan başlayarak önce ilham aldığını iddia etti ancak 1891'de kendisine Mehdi adını verdi. 10 yıl sonra Mirza Gulam Ahmet iyice haddini aştı ve Ali Muhammed Bab gibi kendisinin bir peygamber olduğunu iddia etti. Mirza Gulam Ahmet'in destekçilerinin bölünmeleri ve ayaklanmaları, Hindistan'ın sömürgecilik karşıtı ve bağımsızlık hareketinin tüm hızıyla devam ettiği bir dönemde İngilizlere büyük ölçüde yardımcı oldu. Tabii ki bu sahte davacı aforoz edildi ve çeşitli İslam ülkelerine girmesi yasaklandı. Ancak ölümünden sonra halefleri tarafından varlığını sürdüren Ahmediye veya Kadiyaniye adlı bir mezhep kurmuş ve şimdi aldatılmış takipçilerinin maddi desteğiyle propaganda faaliyetlerinde bulunmaktadır ve benzer bir durumu Bahailikle paylaşmaktadır.
Mehdilik'in büyük tartışmalara neden olan en son asılsız iddiacılarından biri de Cüheyman bin Muhammed Uteybi'nin tanıttığı şahıstı. Mevcut Kameri yüzyılın başında Suudi Arabistan'ın aşırılık yanlısı Vahabilerinden olan Cüheyman bin Muhammed Uteybi isyanı iyi bilinen bir olaydır. Elbette bu şahıs bizzat Mehdilik iddiasında bulunmadı ve Muhammed bin Abdullah el-Kahtani adında kayınbiraderini Mehdi olarak tanıttı çünkü adı İslam peygamberiyle aynıydı ve babasının adı da onunkiyle aynıydı. Cüheyman bin Muhammed Uteybi 20 Kasım 1979'da Hicri Kameri 1400 Muharrem'inin birinci gününde 500 yandaşıyla beraber Mescid-i Haram'ı işgal etti ve 50 bin hacıyı rehin aldı. Aşırılığı ve şiddetiyle bilinen Suudi Arabistan'ı yöneten Ali Suud'un Vahabi hükümetini yozlaşmış uzlaşmacı olarak adlandırarak Mehdi'nin gelişiyle hükümetin devrileceğini ve toplumun reforma uğrayacağını iddia ettiler. Sonunda haftalarca süren çatışmalardan sonra sahte Muhammed bin Abdullah el-Kahtani ve 117 takipçisi öldürüldü. Cüheyman bin Muhammed Uteybi ve 60 isyancı idam edildi ve yüzlerce masum hacı şiddetli çatışmalara kurban gitti.
Mehdilik sahte iddiacılarının tarihine kısaca bir bakış, küresel ayaklanma ve yeryüzünde adil bir hükümetin kurulması ve İsa'nın yoldaşlığı gibi sahibi zamanın en önemli işaretlerine sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu şahıslar sadece peygamber ve babasının adını taşıma veya peygamberlik ailesine bağlı olma bahanesiyle kendilerine vaat edilen Mehdi adını vermiştir. Ayrıca bu fırsatçılar sözde mucizevi eylemlerde bulunarak asılsız hayal ve ilhamlara başvurarak iddialarının meşruiyetini saf yürekli yandaşlarına ispat etmeye çalışmışlardır. Ancak hepsinin yenilgisi ve ölümü bu sahte Mehdi iddia sahiplerinin küstah ve çıkarcı iddialarının yanlışlığını ve boşluğunu göstermiştir.
Programımızın sonunda bir kez daha dualarımızla vaat edilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu ve yardımının ulaşmasını Allah'tan niyaz ediyor ve şöyle diyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم عجل فرجاه وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه ودمدم على من نصب له وكذب به وأظهر به الحق وأمت به الجو واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل وانعش به البلاد
واقتل به جبابرة الكوف واقصم به رؤوس الضلالة وذلل به الجبارين والكافرين وأبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والملحدين.
Allah'ım, Hazreti Mehdi'nin zuhurunu öne al ve onu kendi yardımınla destekle. Ashabına yardım et ve onu terk edenler hor et. Ona düşman olan ve onu yalanlayanları helak et ve onunla hakkı açığa vur. Mümin kulları zilletten kurtar, onunla dünyayı ihya et ve asi kafirleri ve dalalet önderlerini helak et. Büyüklük taslayanları ve kafirleri rezil et ve onun kudretiyle münafıkları ve Allah'a zulmedenleri helak et.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte yine Yazd eyaletindeyiz. Fakat bu kez sizleri güzel Meybod kenti ve Yazd eyaletinin en nefis tatlılarından Ottab'ın yapımı ile tanıştıracağız. Birlikte dinleyelim.
Meybod, İran seramik ve çini merkezi olarak bilinen Yazd eyaletinin ikinci ticari şehridir. Bu şehirde el sanatları üretimi çok yaygındır. Güzel ve göz alıcı çanak çömlek üretimine yanı sıra pamuk ipliğiyle dokunan bir tür el dokuması, yer döşemesi olan zilu dokumacılığı da Meybod'da oldukça popülerdir. Öyle ki Meybod, dünyanın zilu kenti olarak biliniyor. Çanak Çömlek Müzesi ve Meybod Zilu Müzesi bu şehirde görünce şaşıracağınız en muhteşem yerlerden biridir.
Bunlara ilaveten Meybod'un güzelliklerin izi kadim tarihine kadar uzanabilir. 7000 yıllık bir maziye sahip olan bu şehir, İran'daki başlıca toplu yerleşim yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sasani döneminin kerpiç anıtlarından olan Narin Kale, ayrıca Zendiyeler dönemine ait kerpiç ve balçıktan olan Mehrcerd Kalesi ve Zertüştlerin yadigarı olan Barjiyan Kalesi'nin her biri, kendine has olağanüstü güzelliklere ve özelliklere sahip olarak kentin itibarını arttırıyor.
Narin Kale, Meybod'un önemli tarihi eserlerinden biridir ve kalede elde edilen eserlere dayanarak bu kale bir dönem tarihi eserlerin korunduğu bir yermiş. Bu antik kale İslam'ın ilk yüzyıllarında çok önemliydi ve aşılmaz bir kale olarak bilinirdi. Kalenin altında yer alan altı geçitlerin varlığı kalenin askeri amaçlar ve de su ve gıda deposu olarak da kullanıldığını gösteriyor.
Meybud kentinin tarihi eserlerinden Safeviler dönemine ait olan ve akıllara durgunluk veren kerpiç, yahçal, buzluk, tarihi ve ulu cami, Kebuterhane Kulesi, 100 yıllık Kelar Avambar su deposu, Bide su değirmeni, Şah Abbasi Kervansarayı ve Vekilhanesi'ne değinebiliriz.
Buraya kadar Meybud'un tarihi eserleri ve el sanatlarından söz ettik. Şimdi biraz da halkın gelenek ve göreneklerine değinelim. Meybud halkı yılbaşı gecesi etli pilav yerler ve ailenin küçükleri, büyükleri ziyarete giderler. Nevruz bayramı ve yeni gelen 13. günü olan Sizde Beder gününde ise kaynanalar taze gelinlerinin evine giderler ve zilli tef çalarak bu günü kutlar. Yöre halkı matem döneminde de miftahın cenaze töreninden sonra herkes yaslı evine gider ve orada aş veya şöle ile ağırlanır. Bu aş ise yağ, pirinç ve maş fasulyesinden yapılır ve tabut arkası aş denir. Yine üçüncü gününde misafirler kahve ile ağırlanırken yedinci gününde mezarlığa gider ve mezarın başında ak günlük yakılır ve nöbet şekeri dağıtılır.
Meybud'a gidersiniz, bu kentin hediyelik eşya ve leziz yiyeceklerini unutmayın. Meybud muhteşem el sanatlarına ilaveten ottab, İran'da peşmek denilen pişmaniye, loz, hacı badum tatlısı, nane pencereyi, nane berinci ve helva gibi tadı damakta kalan geleneksel tatlıları da vardır. Öyle ki İran'da en asil ve geleneksel tatlılar buradan alınır diyebiliriz. Yazd'de tatlı çeşitleri çok fazla. Öyle ki bazen kendine gelince bavulunun çeşitli tatlılarla dolu olduğunu görürsünüz. Şimdi sohbetimizin devamında sizleri bu eyaletin en ünlü ve ülke çapında çok sevilen ottabın yapımı ile sizleri tanıştıracağız.
Sohbetimizde buraya kadar sizlere özet olarak Meybud kentinin tarihi mekanları ve bazı gelenekleriyle tanıştırdık. Sohbetimizde çok tatlı bir konu ile sürdüreceğiz. Mazisi Gacarlar dönemine dayanan fakat bu süre içinde halkın adeta kalplerine taht kuran ve en sevilen tatlı ve İran'ın somut olmayan ulusal miras listesinde yer alan Ottab ile ilgili devam edeceğiz.
Ottab'ın bunca sevilmesinin sebebi tadı ve içindeki kakulenin enfes ve başlıca tadına ilaveten içinde çok az şeker bulunmasıdır. Ottab sadece İran'da değil, İran'ın dışında da büyük bir kitle muhatabı vardır. Yaz eyaletinde yapılan kottab iki katlıdır. Dışarıdaki kat bir nevi yağda kızartan ve buğday unu, süt veya yoğurt ile yumurtanın sarısından olan tatlı hamurudur. Yağda kızartmanın ardından pudra şekline bulanır. İç malzemesi ise pudra haline getirilen badem, pudra şekeri ve kakaodur.
Tahran Radyosu.
Yez eyaletinde en tanınan ve ünlü kottab, 1916 yılından beri bu tatlıyı üreten ve tüm dünyada şubeleri olan Hacı Halife Ali Rehber ve ortaklarıdır. Hacı Halife tatlı fırınında çeşitli baklava, helva ve yine İran'ın geleneksel tatlılarından olan soğandan pişmaniye ve hac badami ve nane berinciye kadar çeşitli tatlılar en güzel malzemelerle pişirilir. Fakat eğer evde kottab hazırlamak istiyorsanız önce malzemelerine ve ölçülerine not alın.
Hac Halife tarzında kottab yapmak için 2 yumurta sarısı, 3'te 1 ölçekte katı yağ veya 100 gram tereyağı, 3'te 2 ölçekte yoğurt, alabildiği kadar un, 1 yemek kaşığı şeker, zevke göre muskat veya biraz tarçın gerekiyor. İç malzemesi için yarım su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı ince ufalanmış ceviz veya Hindistan cevizi veya badem veya fıstık ve yine tarçın, ayrıca 1 yemek kaşığı beyaz una karıştırılmış 1 çay kaşığı çekilmiş kakaole.
Başlangıçta hamur malzemelerinin tümünü bir kaba alır ve karıştırırız, fakat unu azar azar ekliyoruz. Ele yapışmayan bir hamur olana kadar üstünü örtüp bir saat dinlendiririz. Şimdi iç malzemesinin tümünü karıştırır ve makinede, değirmende pudra haline getiririz. Sonra içine zevke göre biraz gül, suyu veya su ekler ve karıştırırız. Biraz kuru ve sert bir hamur haline gelir. Böylece kottabın içini daha rahat doldururuz.
Bir saat dinlendirdiğimiz hamuru oklava veya merdane ile yarım santimetre kalınlıkta açıyor ve yuvarlak kalıplarla keseriz. Yuvarlak halindeki orta boylu hamurları birer birer alır ve içini hazırladığımız malzemeyle doldururuz. Hamurun etrafını biraz ıslatır, iki tarafını üst üste getirip baş parmak ile işaret parmağın yardım ile kıvıra kıvıra kapatırız. Böylece yuvarlak şeklindeki tüm hamurlar bitene kadar bu işleme devam ederiz.
Kottablar bu şekilde hazırlanınca fırın tepsisi üzerine yağlı kağıt seriyor ve hazırladığımız kottabları tepsiye dizer. Daha önceden 175-180 derece ısıtılmış fırında 20 ila 30 dakika pişiririz. Burada dikkat etmeniz gereken ise kottabların sadece biraz renk değiştirmesidir. Daha fazla değil. Şimdi onları fırından çıkartın ve tümünü kapatacak şekilde yağda kısık ateşte kızartın. Yağdan çıkarttığınız kottabları bir kağıt havlu üzerine koyun. 2-3 dakika sonra biraz serinlenince onları pudra şekerine baldırın. Biraz da kırılmış fıstık veya gül pudrası ile süsleyebilirsiniz. Böylece sizin Hac Halife tarzındaki kottablarınız hazırdır. Afiyet olsun.
Değerli dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Gelecek hafta sizlerle birlikte İran'ın kuzeyinde Hazar Denizi kıyısındaki yemyeşil Mazandaran eyaletine gideceğiz.
Programla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.farsvede.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Atom Enerji Kurumu Başkanı, İran karşı siyasi tartışmaların hiçbir etkisinin olmadığını söyledi. Amerika, nükleer anlaşmaya dönüş mümkün açıklamasında bulundu. Amerika'dan İran'ın petrokimyasına yönelik yaptırım kararı geldi. Arjantin, Venezuela uçağındaki yolcuların hiçbiri devrim muhafaza üyesi değil dedi. İran'da iki Fransız casusu tutuklandı. Maduro, Venezuela ve İran yasa dışı yaptırımların kurbanı oldu ifadesini kullandı. Tüm General Rahim Safevi, Amerika'nın güç hegemonyası stratejisi yenilgiye uğradı dedi. Hacı, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların siyasi ön koşul olmadan kaldırması gerektiğini bildirdi. Amerika'da Suudi elçiliğin bulunduğu caddeye Cemal Kaşıkçı adı verildi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.